بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، محترم kardeşlerim, bugün de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azametli hadisinin şerhine devam ediyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde Bunyel İslam ala hams, İslam dini 5 erkan üzerinde kurulmuştur. Şehadete en la ilahe illallah ve enni Resulullah, Allah'tan başka hak mebudun, hak ilahın olmadığına şehadet getirmek, benim de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getirmek ve ikam-ı salâ ve îtâ-i zekâ, namaz kılmak, zekat vermek ve haccül beyt ve savm-ı ramadan, evi hac ederek Ramazan orucunu tutmak üzerinde buyurmaktadır. Dün dersimizde bu hadisin şehadet en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah kelime-i şehadeti vihidi, kelime-i şehadeti şerh ettiz. Bugün ise İslam'ın direği olan namazı anlatıyoruz. Namaz tüm emellerin önünde geçiyor. Allah Subhanahu ve Teala'nın kullarına emrettiği ilk emir namazdır. Allah Subhanahu ve Teala öz Resulunu 7 kat semanın üzerine kaldırarak kendi dergahında Musa Aleyhisselam'la konuştuğu kimi onunla konuşmuş ve ona 5 vakit namazı farz kılmış. Ona ve onun ümmetine 5 vakit namazı farz kılmıştır. Bu hadise İsra suresinden önünde geçiyor. Bu hadise İsra ve Miraç diye İslam tarihçileri böyle anlatıyorlar. Miraç'ta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den Beytül Mekdis'e, oradan da 7 kat semaya kalkmış. Her bir semada Allah Resulleri ile görüşmüş ve sonda Sidretül Münteha'nın yanına gelmiş ve orada Allah Subhanahu ve Teala ona 5 vakit namazı farz kılmıştır. Bu da namazın İslam'da ezimetini, İslam'da yerinin büyük olduğunu bize anlatıyor. Namaz başka, İslam'ın başka ehkamları, başka dayakları kimi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yer üzerinde değil, 7 kat zaman üzerinde farz olmuştur. Ve aynı zamanda bu hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize anlatıyor ki Allah Azze ve Celle ona nida ederek söylüyor ki ey Resulüm, ey Muhammed, benim emrim değişilmez. Ben sana ilk önce 50 vakit namazı farz kıldım, sonra ise onu 5 vakite kadar indirdim. Benim emrim değişmez. Ben sana senin ümmetinden 5 vakit namaz kılanlara 50 vakit namazın sevabını veriyorum. Subhanallah. Bir Müslüman 5 vakit namazı korumakla, 5 vakit namazı vakti vaktinde kılmakla 50 vakit namazın sevabını alıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerine anlattığı ilk şey, İslam vaciplerinden ilk şey namaz olmuştur. Hicretten önce artık namaz Müslümanlara farz kılınmıştır. Her bir Müslüman onun üzerinde 5 vakit namaz kılmayı vacip olduğunu bilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sorulduğu zaman ya Resulallah en efzel emel hansıdır? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan, zamanında kılınan namaz söylüyor. Zamanında kılınan namaz tüm emellerin en üstünü sayılıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte "Cu'ilet kurratu ayni fi salah." Gözümün nuru namazda edildi diye anlatıyor. Gözümün nuru namazda edildi. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisle namazın dinde ezemetini, dinde yerinin büyüklüğünü anlatarak şöyle buyuruyor. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. Ben insanlar la ilahe illallah Muhammed Resulullah kelimesini söyleyene kadar, namaz kılıp oruç zekat verene kadar onlarla vuruşma beni emir olundu. Fe iza faalu zalik, eğer onlar bunu yaparlarsa asamu minni dima'ahum ve amwaluhum, onlar bu zaman benden kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Ve hisabuhum ala Allah azze ve celle, ve hesapları da Allah Subhanahu taala'ya kaydediyor. Bu hadis-i şerifte namazın mühimliğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize anlatıyor. Yani insanlar namaz kılmadıkça onlarla vuruşmak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme emrolunmuştur. Ve Müslüman da namazın değerini, ezametini anlamalı, onu vakti vaktinde cemaat şeklinde camilerde kılmaya çalışmalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde cu'ilet kurratu ayni fissalah, gözümün nuru namazda edildi diye anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı gözünün nuru adlandırıyor. Başka bir hadiste ya Bilal erihna bissalah, ey Bilal bizi namazla rahatlandır diye anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahatlığı namazda buluyordu. Hakiki Müslüman, iman ehli olan bir kez de bu şekilde olması gerekiyor. Kalbinin rahatlığını namazda duymalıdır. Ve namazı insan bir namaz bir borç diye çok süratli bir şekilde kılıp eda etmek değil. Allah Teala bizlere namazı ikamet etmeyi farz etmiş. Namazı eda etmeyi değil. Eda ile ikamet arasında fark var. Eda yani bir şekilde namazı bitirmek niyetiyle giriyorsun, namazı bitiriyorsun. Bu. İkamet etmek, namazı farzlarıyla, vacipleriyle, sünnetleri, müstehepleriyle kuşu üzerinde eda etmeye söylüyorlar. Ve namazı korumak da bu şekilde oluyor. Ve Allah Subhanahu Teala Mü'minun suresinde kurtuluşa çatmış müminlerin sıfetlerini, onların halini bize anlatıyor. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ, artık müminler kurtuluşa çatmışlar. Onların ilk olarak sifeti olarak Allah Subhanahu Teala anlatıyor ki اَلَّذ۪ينَ هُفِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, o kesler ki namazlarında huşulu olarlar. Namazlarını Rablerinden korkarak kılarlar. Allah Subhanahu Teala'nın emrini yerine getirerek huşu üzerinde namazı eda ederler. Hakiki müminler, kurtuluşa çatmış müminler bu kişilerdi. Ve bir başka bir ayette Allah Subhanahu Teala namaza sehlenkar, çok yüngül bakan insanlara ceza verdi diyor. وَاَلُوا لِلْمُسَلِّينَ الَّذ۪ينَ هَمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, vay olsun o namaz kılanların haline ki namazlarında sehlenkarlık yaparlar. Namazı kazaya bırakırlar. Namaz kazaya bırakılmaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde anlatıyor ki bir kişi bir namazı kasten kazaya bırakırsa onun için 70 yıl cehennem azabı var. Bir insan kaste olarak yani bilir namazın vaktinin çıktığına göre namazı kazaya bırakır. İnşallah o biri namazla beraber kılırım söylüyor. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor ki onun için 70 yıl cehennem azabı var. Subhanallah. Cehennem azabının bir saatine bile sabredemez. Bir Müslüman sabredemez buna. 70 yıl cehennem azabına bir namaza göre nasıl sabrediyor? Asla namaz kılmayan bu azaba nasıl sabrediyor? Allah Subhanahu Teala Kur'an-ı Kerim'de cennet ehlinin cehennem ehline hitabını, onların birbiriyle konuşmasını bize şöyle anlatıyor. Fi cenneti yetesâelûn anil mücrimin, cennet ehli cennette günahkarlardan yani mücrimlerden cehennem ehlinden sorarlar. Mâ selâhekum fî sagar, sizi cehennem ateşine salan ne? Gâlû lemnekum yel musallîn, onlar söylerler ki biz namaz kılanlardan değildiz. onların cehenneme düşmesinin ilk sebebi olarak onlar namaz kılmamalarını getirmiş. Maalesef bugünkü günümüzde Müslümanların çoğu İslam dininin bu ezemetli dayağından uzak düşmüşler. Cuma namazını eda etmekle artı üzerlerine vacip olan her bir şeyi yerine getirdiklerini zannediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadis-i şerifte bizimle kafirler arasında ahd namazdır. Kim onu terk ederse artık küfür etmiştir söylüyor. Müslümanı kafirden farklandıran esas sıfat olarak, esas vasf olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazı anlatıyor. Onu terk eden kafir olmuştur. Subhanallah. Namaza bu kadar sehlenkar olmak Müslüman ahlakından değil. Allah Subhanahu Teala'nın senin üzerine vacip ettiği en büyük hak namazdır. Aslan senin yaratışından kast senin Allah Subhanahu Teala'nı ibadette tekleştirmendir. Muaz ibn Cebel'in hadisinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatıyor. Hakkullah alel ibad en ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'a. Allah'ın kulları üzerinde olan hakkı tek ona ibadet etsinler, ona hiçbir şeyi şerik koşmasınlar. Bu Allah'ın senin üzerinde koyduğu bir hak. Eğer sen bu hakkını ödemezsense Rabbin karşısında cevabın nasıl oluyor? Rabbin karşısında nasıl cevap verirsin? Allah Subhanahu Teala kıyamet gününde ey kulum sana bu nimet, şu nimetleri verdim. Şu nimetlerin karşılığında ne yaptın? Namaz kıldın mı? Söylediği zaman hazırladığın bir cevap var mı? Tabii ki yok. Bu yüzden de Müslüman ilk andan tövbeye telesmeli. Bu mübeddes, bu kutsal topraklarda Rabbine tövbe etmeli. İttiği günahlar için Rabbinden bağışlanma, istiğfar etmeli, dilemelidir. Namazın dinde olan mekanına göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her anında Müslümanlara namazı hatırlatıyordu. Hatta ölüm yatağında olduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor as-salâ, as-salâ ve mâ melekat eymânukum. Artık bu dünya ile vidalaştığı bir an gelmiş, mübarek gözlerini yumacak bir an gelmiş, söylüyor ki size namazı tevsiye ederim, size namazı tevsiye ederim ve bir de elinizin altında olanlara iyi bakın. Subhanallah. Son anında bile tüm insanların namazı eda ettiklerini bildiği halde bile namazı tevsiye ediyor. Hastalığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bayıldığından kendine geldiği zaman ilk sorduğu şey Müslümanlar namazı kıldılar mı? Müslümanlar namazı eda ettiler mi diye sorur. Subhanallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde insanlar namaza bağlıyordu. O aynı şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şehre, bir ölçüye, bir memlekete bir devletçi gönderdiği zaman ona anlattığı şeylerden biri de insanlara namazı öğretip namazın farzlığını onlara beyan etmesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh'ı Yemen'e gönderdiği zaman ona bu şöyle anlatıyor. İnneke te'te kavmen min ehlil kitab. Sen kitap ehlinden olan bir toplumun içerisine gidiyorsun. Vel tekun evvel ma ted'uhum ileyhi şehadete en la ilahe illallah. Senin insanlara emrettiğin ilk şey namaz olsun. La ilahe illallah olsun. İnsanlara la ilahe illallah anlat. Allah'tan başka hak bir ilah olmadığını anlat. Ve enni Resulullah. Benim de Allah'ın hak Resulü olduğunu anlat. فَاِنْ اَجَابُ ذَٰلِكَ onlar buna senden kabul ederlerse فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ onlara anlat ki Allah Teala onların üzerine bir ve gün ve gece arasında 5 vakit namazı farz kılmıştır. 5 vakit namazı farz kılmıştır. Şahit olan yer ise bura. La ilahe illallah Muhammed'e Resulullah şehadetini söyleyen herkesin üzerine 5 vakit namaz kılmak farzdır. Muhterem kardeşlerim, namazla ilgili olan şeylerden biri de namazı cemaat şeklinde kılmaktır. Cemaatte olmaktır. Allah Subhanahu ve Teala "Varka'u ma'ar raki'in." Ruku edenlerle beraber ruku ediniz diye emrediyor. Bu da cemaat namazının vacipliğine bir delildir. Başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi üzürsüz olarak, bir üzürü olmadan namazını camide kılmazsa onun namazı yoktur söylüyor. Başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben istediğim yerime bir kez bırakayım, yanıma bazı kişileri götüreyim, cemaat namazına gelmeyen insanların evlerini yıkayım diye anlatıyor. Onların, cemaat namazına gelmeyen insanların evlerini yıkamayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niyet etmiştir. Bu da hemen insanların halının kötü olduğunu, onların tehlike üzerinde olduğunu anlatıyor. Bir Müslüman nasıl cemaat namazını terk ediyor? Aslında camiler ne için bina olmuştur? İnsanların 5 vakit namazda toplanması için cami bina olmuştur. Sen bu değeri vermesen bu camilere, ben vermesem, başkası bu camiye gelmese bu camiler boş kalıyor. O zaman camiler tikmeye bir ihtiyaç olmaz. Bakın, cemaat namazından uzak düşmek hangi fesatlara veriyor? Fitne fesat terediyor. İnsanın imanı zayıflıyor. İmanın lezzetini almıyorsun. Ve cemaat namazında olan ecir 25 kat tek kılınan namazdan artık olan sevabı kazanmıyorsun sen. Aynı şekilde cemaat namazını ilk tekbirine satmaya heris olmalısın. Ona çalışmalısın. Müslüman ilk tekbir getirildiği zaman artık caminin içerisinde olur. Son rükata değil, teşehhüde değil, İlk tekbirden caminin içerisinde olması gerekiyor. Bu konuda da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki bir kişi 40 gün namazını ilk tekbire çatarsa, yani 40 gün erzinde 5 vakit namazın her birini ilk tekbire çatarsa onun için 2 beraiyet var. Cehennem odundan beraiyet, bir de nifaktan, münafıklıktan beraiyet var. Allah onu cehennem adından koruyar ve onu münafıklıktan koruyar. Yani 200 vakit namaz ediyor 40 gün erzinde. Yani bu şart değil, bu camide olsun, tüm camilere, yer üzerinde olan tüm camilere aittir. Sen imam Allah-u Ekber diyerek ilk tekbir getirdiği zaman sen camide olursunsa, imamla beraber tekbir getirirsinse, bu şekilde ara vermeden devamlı olarak 40 gün bunu yapırsınsa, inşallah senin için bu müjde var. Cehennem adından Allah korar seni, aynı da münafıklıktan, nifaktan seni koruyar. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem naklolunan, benim camimde 800 gün 40 vakit namaz kılan bu hadis ise hadis alimleri tarafından sahip olarak kabul edilmiştir. Hadisin isnadı tüm hadis alimlerinin tarafından ittifakla zayıf olduğu anlatılmıştır. Hadis sahih değildir. Bu vakta sabit bir şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den varid olmamıştır. Ben namaz mevzusu Müslüman muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz namaz konusu büyük bir konu. Günlerle biz o hakta dersler versek de yine azlık edir. Ama biz bu derslerde namazla ilgili bazı meseleleri anlatıyoruz. Cemaat namazının vacipliğini herkes bilmeli. Ona sünnet diyerek
aşağı gözle bakmamalı. Bir de Müslümanlardan, Müslüman arkadaşlarımızdan baş veren hatalardan biri de camilerde namaz kılanların önünden geçmektir. Bu da hata emellerden biridir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde bir kez namaz kılanın önünden geçtiği zaman ne kadar günah kazandığını bilseydi 40 dayanardı. Yani alimler onun 40 gün, 40 ay yoksa 40 yıl olduğunun arasında ihtilaf etmişler. Yani en azından 40 gün dayanardı yani. Bu da günahın ne kadar büyük olduğunu anlatıyor. Namaz kılanın önünden geçilmez. Yani bu hüküm Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hükmü tüm camilere aittir. Mescid-i Nebevi'de, Haram'da, Mekke'de, Kabe'de hepsi de burada dahil. Yalnız zaruret hallarında insan hakikaten zaruret üzerinde olursa namaz kılanın hemen önünden değil de biraz daha önden geçebilirdi. Demek üzere alimler fetva vermişler. Ve bir de namaz kılan bir kesin sütüre götürmesi de vacip. Başka Müslümanları günaha salmamak için onu kendine sütüre götürmesi, karşısına bir maniye götürmesi vaciptir. Ve namaz konusu mühterem Müslümanlar çok büyük konu, çok geniş bir konudur. Bu yüzden de bu konunun ardını sizlere bırakırım inşallah. Suallarınız olursa onu dersin sonunda sorursunuz. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde anlattığı ikinci hüküm zekattır. Yani İslam'ın hükümlerinin üçüncüsü olan ve insanın emel olarak yaptığı amellerden ikincisi olan zekattır. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadisinde, meşhur Cebrail hadisinde zekatın da İslam'ın bir hükmü olduğunu anlatıyor. Cebrail aleyhisselam insan kıyafetinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına geliyor. Ondan ya Muhammed bana İslam'ı anlat diye soruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İslam senin Allah'tan başka hak meyabut olmadığına şehadet getirmeyin, namaz kılmanın, zekat vermeyin, oruç tutmanın, gücün yeterse Kabe'ni hac etmeyindir diye anlatıyor. Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de daima namazın namazla beraber zekatı da kaydetmiştir. Her ikisinin zikirini beraber getirmiştir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem az önce kaydettiğimiz, söylediğimiz hadiste insanlar La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demedikçe, namaz kılıp zekat vermedikçe onlarla vuruşmak, onlarla cihad etmeyi bana emrolundu söylüyor. Bu yüzden de Ebu Bekir radıyallahu anhu hilafeti zamanında zekat vermeyi istemeyen bir toplum Müslümana karşı cihad etmiş, onlarla vuruşmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anhu, ey Ebu Bekir, La ilahe illallah Muhammeden Resulullah kelimesi söyleyen bir kişilerle cihat mı ediyorsun söylüyor, soruyor. Bu yüzden de Ebu Bekir radıyallahu anh'a şöyle anlatıyor. Allah'a and olsun ki onlar bir ipi bile vermeye mani olarlarsa ben onlarla vuruşarım. Allah Kur'an-ı Kerim'de zekatla namazın arasını ayırmamış. Ve Allah Subhanahu wa Taala Kur'an-ı Kerim'de namaz zekat vermeyen insanları cehennem adıyla haberdar ediyor. وَالَّذ۪ينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا ف۪ي سَبِيلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. O kişiler ki altın, gümüş toplarlar, onu Allah yolunda harcamazlar, onlar için şiddetli bir azap vardır. Onları şiddetli bir azapla müjdele. Subhanallah. Allah Subhanahu Teala hemen kişilere şiddetli bir azap vaat etmiştir. Ve Müslüman anlamalı ki o zekat malı onun kendi malı değil. Artık onun hakkı değil. o müslümanların haqqı. O mal devleti sənə verən Allah sənin üzərinə vacib qılmışdır ki, o zəkatı çıxarasan. O zəkat da sənin malına təsir edə biləcək bir şəkildə deyil. 1/40, 2.5 yarım oluyor. Yani göze görünmeyecek bir şekildedir. Bir Müslüman bu az bir şeyi, az bir malı çıkarmaya cimrilik edirse Rabbi karşısında nasıl cevap verir? Ve aynı şekilde zekatın hükümlerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bizlere anlatmış. Onun dinde olan yerini bize beyan etmiş. Ve zekat ehlini de Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bizlere anlatıyor. Hakikaten zekat fakirlere, miskinlere, bunu götürüp insanlara, dağıtanlara, zekat yığan insanlara kalipleri birleştirmek için dinde zayıf olan Müslümanlara, borçlu olanlara, kul olan kestlerin kulluktan azat etmesi için yolda kalmış yolculara ve mücahitlere veriliyor söylüyor. Tevbe suresinin 60. ayetinde Allah Teala 8 sınıf insanı kaydediyor. 8 sınıf insanları zikrediyor ve zekatın da yalnız 8 sınıf insana verileceğini bize emrediyor. Zekat cami dikmek için verilmez. Yol çekmek için, çeşme kurmak için verilmez. Zekat yalnız sadanılan 8 sınıf insanlar için verilir. Biz camilerin dikilmesi, şeriatımız camilerin dikilmesine, camilerin bina olmasına, yol çekilmesine zekattan izin verseydi, o zaman Müslümanlar yalnız zekatlarını o kim şeylere çıkarardı. Şeriatımız bizlere o zaman da fakir fukara bir şey elde edemezdi. Bu yüzden de şeriatımızın kamilliği bize görünüyor. Fakir fukaralar zekat çıkarma senin üzerine farzdır. Cami dikme ise müstehaptır. Bunu kendi sadakan üzerinde çıkartırsın. Ve bu yüzden de elhamdülillah hem camiler bina oluyor. Aynı şekilde de fakir fukaralar kendi ihtiyaçlarını Müslümanların yardımıyla ödüyorlar. Ve bu da Allah Teala'nın bize emrettiği bir şekilde Müslümanların karşılıklı yardımlaşmasındandır. Ve te'avvan alel birri ve takva. Yahşı iyilik ve takva üzerinde birbirinize yardım ediniz. Birbirinize yardımcı olunuz diye Allah Teala bizlere emrediyor. Ve her bir Müslüman da bu ayet üzerinde Müslüman kardeşlerine yardım edir. Üzerine zekat vacip olursa zekatı insanlara dağıtıyor. Ve İslam'ın bu azametli hükmüne kolay bakmıyor. Ve inşallah gelen sohbetlerimizde de İslam'ın diğer iki hükmü olan orucu, onun dinde yerini ve hac ehkamlarını, hacın dinde yerini sizlere inşallah anlatıyoruz. Ve bildiğimiz gibi yarın da inşallah Muharrem ayının 9'u olduğu için yarın ve pazar cuma ertesi 2 gün aşura orucu var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde kim aşura orucunu tutarsa onun için bir yıl geçmiş günahlarına kefare olur diye anlatıyor. Aşura orucunun bir yıl geçmiş günahlara, küçük günahlar için kefare olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere anlatıyor. Ve bu da İslam'ın ilk önünde Ramazan orucundan önce Muharrem orucu farz olmuş. Ramazan orucu farz olduğu zaman onun hükmü müstehebe inmiştir. Ve Müslümanlara bu orucu kıyamete kadar tutmak, müstehep olarak tutmak buyurulmuştur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı bir emeldir. Ve her bir Müslüman da buna çalışmalı. bu orucu tutmaya gücü yeterse bu orucu tutmalıdır. Allah Teala'dan istiyorum bizim emellerimizi kabul etsin. Bizi affeden kullarından etsin. Bizim hac ibadetimizi kabul etsin. Bizim sağ salamat şekilde memleketimize dönmeyi bize kolaylaştırsın. Bizi işitip öğrendiklerimizi amel eden kullarından eylesin. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Bir kesin sualı varsa sorursunuz inşallah. Aşura orucunu cuma ve cuma ertesi tutursun. Aslında yarın bir de cuma ertesi. Yani aşura günü cuma ertesi aslında. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem aşura gününü tutmuş. Ama Yahudilerin bu günü oruç tuttuğunu gördüğü zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sebebini soruşmuş. Onlar da Allah bu günde Musa aleyhisselama denizden hilas olmayı nasip etmiştir diye biz oruç tutuyoruz söylüyor. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine Yahudilere muhalif olmak için aşura ile beraber 9. günü de Muharrem'in 9. gününü tutma emretmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde anlatıyor ki ipek ve altın benim ümmetimin kişilerine haram, kadınlarına ise halal kılınmıştır. Bu hadis Buhari'de geçiyor. Bir kişinin altın tahması haramdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki, başka bir hadisinde anlatıyor ki kim bu dünyada ipek ve altın giyerse kıyamet günü cennette onu giyemez. Altın giyimi cennet ehlinin vasfındandır. Ve onlar da kim bu dine ya da Allah'ın bu haramı işlerse, Allah'ın bu heddini aşarsa, Allah Subhanahu Teala kıyamet günü onu bu nimetinden mahrum eder. Cehennemin kapısını ilk defa kimlerin açacağı bari de bir şey yok. Aslan ayet-i kerimede Allah Subhanahu Teala Zümer suresinde vesikallezine kafaru ila cehenneme zumara, kafirler cehenneme zümre zümre gelecekler. Hatta izâ câûhâ futihat ebvâbuhâ. Onlar cehenneme geldikleri zaman onun kapılarını açık olacak. Ayet-i kerimede bu şekilde geçiyor. Yani insanlar, o kafirler cehennemin kapısına geldiği zaman artık kapıların açık olduğunu görürler. Ama cennet hakkında ise وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا اِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا, tekva ehli müminler cennete zümre halinde gelirler. Hatta اِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ اَبْوَابُهَا, onun kapısına geldiği zaman onun geldikten sonra kapısı açılır diye anlatıyor. وَفُتِحَتْ vav harfi cehennemde gelmemiş. Orada فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا, kapısı açılır. Burada ise kapıları açılır diye anlatıyor. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyor ki ben bütün insanların önünde cennete gelirim. Cennetin kapısına geldiğim zaman cennetin kapısının kapalı olduğunu, bağlı olduğunu görürüm. Ve ben Müslümanlar için şefaat dileyerek cennetin kapısını açtırıyorum. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden biri de Müslümanların cennete girmesi için şefaat etmesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin birkaç şefaati vardır. Yani bir şefaati değil. O şefaatlerden en büyüğü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arasat meydanında kıyamet günü herkes kabrinden dirildiği zaman insanlar için şefaat etmesidir. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki insanlar güneşin insanlara yaklaştığı bir zaman, insanların kendi terlerinde boğulduğu bir zaman insanlar hak hesabı beklerler. Bu zaman Adem'in yanına gelirler. Ey Adem, Allah seni eliyle, kendi eliyle yarattı. Bizim için şefaat et. O da bugün Rabbim öyle bir şekilde kızmış ki ne bundan önce bile kızmış ne de bundan sonra bile kızar. Ben Rabbime asi oldum. Cennette bana haram olan bir şey yedim. Nefsi. Ben kendi nefsim diyor. Nuh'un yanına gidin söylüyor. Onlar Nuh'un yanına geldiği zaman Nuh Aleyhisselam onlara aynı şekilde onlara sorarlar. Nuh Aleyhisselam onlara benim kabul olacak bir duam vardı, onu da ümmetime karşı ettim. Allah onları suya karg ederek onların hepsini mahvetti. İbrahim'in yanına gidin söyler. İnsanlar İbrahim Aleyhisselam'ın yanına gelerek, ey İbrahim, insanların halini görmüyor musun? Bizim için Rabbin yanında şefaatçilik dile. İbrahim Aleyhisselam söyler ki, ben Rabbim için 3 kere yalan söyledim. Nefse, kendi nefsimi söyler. Musa'nın yanına gidin. Musa Aleyhisselam da kendi hatasına söyler ki, ben de günahsız bir insanı katlettim. Günahsız bir nefse kıydım. Subhanallah. Görün, günün dehşetine bakın. O dehşetli bir günde peygamberler şefaat etmek istemezler. İsa'nın yanına gidin söyler. İsa Aleyhisselam da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına gidin söyler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar onun yanına geldiği zaman, ondan şefaat dilediği zaman şöyle anladılar. Ene lehe, ben onun içinimi söyler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söyler ki, ben Rabbimin arşının altına gelelim, secdeye kapanarım. Rabbimin bana o zaman öğrettiği hem sana ile Rabbimi hem sana ederim. Ve sonra bana nida olunlar. Ey Muhammed, başını kaldır, iste, verilecek. Şefaat et, şefaatin kabul olacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti diyerek, ümmetim diyerek şefaat eder. Bu şefaatil uzma diyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati olarak buna büyük şefaat söylerler. Ve bu şefaati en haklı insanlar da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem anlattığı kimi halis kalpten la ilahe illallah kelimesini söyleyenlerdir. Allah'tan başka hak ilah olmadığına şehadet getiren insanlardır. Bu şefaate hak veren insanlar. Allah Teala'dan istiyorum ki bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefaatini nasip etsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ikinci şefaati, az önce kaydettiğimiz Müslümanların, müminlerin cennete girmesi için, cennetin kapılarının açılması için edeceği bir şefaattir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in üçüncü şefaati, bazı müminlerin cennette derecelerinin kalkması için edeceği şefaattir. Cennete girmiş bir Müslümanın daha yüksek dereceye çatması için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefaat edir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatinden dördüncüsü, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin cennete, cehenneme girmeye, cehennemi kazanmış bazı Müslümanların girmemesi için şefaat etmesidir. Artık günahları çok olmuş, sevapları az olmuş ama Müslüman olan bir kesler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlar için Rabbinden şefaat diler ve onlar da cehenneme girmezler. Şefaatin, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şefaatinin beşincisi, cehenneme girmiş bazı Müslümanların, günahları yüzünden cehenneme girmiş bazı Müslümanların cehennemden çıkması için şefaat etmesidir. Bu şefaatten altıncısı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sıratın üzerinde dayanarak, ey Rabbim selamat kıl diye onların cehenneme düşmemesi için şefaat etmesidir. Bu şefaatten yedincisi de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib için şefaatidir ki, onun ebedi olarak cehennemde olmasına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun şefaati yüzünden o cehennemin en üst katında olur. En cehennemde en yüngül ceza onun amcası Ebu Talib'e verirler. Onun ayakları altında olan közden beyni kaynar. En şiddetli, subhanallah. Yani bizim için bu çok şiddetli bir azap ama bu cehennem ehlinin içerisinde en yüngül bir azap olur. Zekatın verme ehlini az önce kaydettik, kimlere zekat verirler? 8 sınıf insanlara. Bu insanların da içerisinde insan ilk önce akrabalarından başlar. Bu daha efzel. Ancak iki akrabalardan iki kese verilmez. Anne babaya, dedeye, bunlara zekat verilmez. Bir de evlatlara, torunlara zekat verilmez. Aynı şekilde insan eşine de zekat veremez. Çünkü bunların, aslan bunların hakları senin üzerine vacip. sen zekattan veremezsin bu şey, bu kişilere. Ama akrabalarına, arkadaşına, kardeşlerine, kız kardeşlerine, hatta eşleri olan kız kardeşlerine zekatından verebilirsin. Amcanın evlatlarına bu şekilde her bir akrabana verirsin. Ve bu başkasına verilen zekattan daha güzel. Çünkü burada sen iki kat sevap kazanırsın. Kulumluk alakaları sevabını, bir de zekatın sevabını kazanırsın. O ki aldı namaz kılmayana zekat vermek, Müslüman insanları davet kastıyla, yani bir insan Müslüman namaz kılmayan bir kişiye zekat verirse onun zekatı geçerli. Yani ihtiyacı olan bir fakire zekat verirse onun zekatı geçerli. Ancak namaz kılan bu şeye daha haklıdır. Namaz kılan Müslüman, ibadet Rabbine ibadet edilen, Rabbine secde eden bir kez bu zekata daha haklıdır. Sen bununla da namaz kılmayanları davet etmiş olursun. O insanlar da belki de onların hidayetine sebep olur bu şey. O insanlar da namaza başlayabilirler. Aynı şekilde olabilirsen zekatını namaz kılmayan bir fakir akrabana verebilirsin. Namaz kılanlar ola ola ona verebilirsin. Burada başka bir kast olursa, yani o da yani o kesin zekatını verdiğin zaman inşallah onun hidayetine sebep olarak, onun namaza başlamasına sebep olursa ona vermeyen daha üstün olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle anlatıyor. اَتَدْرُونَ مَنَ الْغَيْبَ Siz bilir misiniz gıybet ne? Onlar Allah ve Resulü daha iyi biliyor söylüyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem senin Müslüman arkadaşının hoşuna gitmeyen bir şeyde onu zikretmendir. Onu hatırlamandır. Yani onun kötü şeylerini senin söylemendir. Bu hakta Allah subhanahu teala Kur'an-ı Kerim'de bizi gıybetten uzak durmamızı farz ederek buyuruyor ki وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا Siz birbirinizin gıybetini kırmayın. اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِي مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ Sizden biriniz ölmüş Müslüman kardeşinin etini yemeye razı olar mı? Yani gıybetin günahı ne? Bir Müslüman kardeşin karşında vefat etmiş. Sana söylerler ki onun etinden ye. İnsan eti halal olan bir şeyin, bir koyunun leşi olarsa onun etini yemez. Leş olduğu için onu yemez. Müslüman, onun din kardeşi olan bir Müslüman öldükten sonra onun yüzüne bakamaz. Onun etini nasıl yiyor? Onun etini yiyerse nasıl günah kazanır? Bir o kadar günahı da kıybet ettiği zaman kazanıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde anlatıyor ki siz müflisin kim olduğunu biliyor musunuz? Sahabeler ya Resulallah o kesin ki parası yok, o müflistir söylüyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor ki hayır, hakiki müflis o kesin ki kıyamet günü dağlar bu kadar namazla, oruçla, zekatla gelir. Ama bunun hakkını yemiş, onun kaybetini etmiş. İnşallah yarın da dersimiz inşallah burada olur. Dün değişmeyimiz, bizim kürsünün yerini değişmeyi bazı arkadaşlara şaşkınlığı yarattı. Oranı bulman zor olduğu için yerin burada olması kalması daha iyi olur yani. Yani yarın da inşallah burada olsun.
İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.